Herkese merhaba. Bugün 18 Ocak 2021 TR724 YouTube kanalındasınız. Nöbetçi Editör programıyla Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıklara beraber bakacağız. Türkiye ve Dünya gündeminde çok sıcak konular var. Bir de gündeme gelemeyen aslında önemli konular var. Bütün bunlara beraberce bakacağız. Gündeme bir Türkiye realitesiyle başlayalım istiyorum. O da şu. Adeta AKP'nin lale devrini yaşıyoruz. İnsanlar Türkiye'de sokakta soğuktan donarak ölürken 3 kuruş daha ucuza meyve sebze alabilmek için saatlerce soğukta sırada beklerken Erdoğan rejimi saraylara, uçaklara, arabalara ekstra ekstra ekstra bütçeler vermeye devam ediyor. Ne demek istiyorum? O da şu, yani AKP'nin lale devrinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz Osmanlı'da zevk, sefa ve israfın sembolü olarak anılan bir lale devri vardı. Aynı şey şu an AKP'de yaşanıyor. AKP lale devrini yaşıyor. Neyden bahsediyorum? Şundan. 2021 yılı yatırım programı içerisinde bir detay var. O detayda diyor ki Cumhurbaşkanlığı'nın yazlık ve kışlık sarayları için ekstra ödenecek bütçeler var. Mesela yazlık saraya 640,5 milyon lira, Bitlis Ahlat'taki kışlık saraya da 99 milyon lira harcanıyor. Ne demek istiyorum? Malum İstanbul, Ankara'da Erdoğan'ın 1100 küsur odalı bir dev bir sarayı var. Ve saray sürekli büyüyor, sürekli genişliyor. Yeni ilaveler yapılıyor. Birazdan detayını da vereceğim. Ek hizmet binası da yatırım programı içerisinde. Düşünün 1100 odalı saray yeterli olmadı. Ek hizmet binası da geliyor. Sarayın müştemilatı ve yan odalı şeyleri de var, projeleri de var. Mesela İletişim Başkanlığı gibi bir yere Ankara'nın göbeğinde cemaatin bir öğrenci yurdu gasp edilerek dev bir bina. Orası İletişim Başkanlığı'na tahsis edilmişti. Propaganda oradan yürütülüyor. Onun gibi çok fazla yer var. Ama saraylar meselesine özellikle dikkat çekmek istiyorum. Nedeni de şu. Yani Ankara'daki sarayın yazlık, kışlık, bakım, onarım vesaire toplam 448 milyon 600 bin lira harcayacakmış hükümet. 448 milyon sadece sarayın, Ankara'daki büyük sarayın, 1100 küsur odalı sarayın. Bugüne kadar 620 milyon 500 bin lira harcanmış Marmaris'teki saraya. Düşünün bakın 620 milyon lira harcanmış şu ana kadar Marmaris'teki saraya. Orada biliyorsunuz Marmaris Okluk'ta bir devlet konuk evi vardı. Eskiden devlet başkanları ara sıra orayı kullanırdı. Şimdi Erdoğan rejimi orayı bugüne kadar kullanmıyordu. Erdoğan daha çok yandaş iş adamlarının kendine tahsis edilmiş villalarında tatil yapıyordu. Şimdi orası 2018 yılında yeni bir proje başlandı, kamulaştırma yapıldı, civar kapatıldı vesaire. O gün açıklanan rakam 2018 yılında 150 milyon liraya mal olacak ki o zaman için bile hayli yüksek bir rakamdı. Yani mevcut bir saray var zaten orası bir de sit alanı. Ama Erdoğan rejiminde kanunlar, nizamlar, hukukların bir anlamı yok. Her şey sarayın iki dudağı arasında. Bütün bunlar projeler değiştirildi, sit alanı olmaktan çıkartıldı. 2018 yılında 150 milyon lira ki o da çok astronomik bir rakam. Yani medeni hiçbir ülkede canınız istediği zaman yazlık bir saray için 150 milyon lira gibi bir para harcayamazsınız. Ama 2018'de 150 milyon lira harcanan, hedeflenen saraya 2020 sonunda geçen yıl itibariyle 620,5 milyon lira harcandı. Bakın 150 milyon lira planlanmış. O bile tartışmalı bir rakam. 2 senenin sonunda 620 milyon lira harcanmış ve yetmiyor, 2021'e ek bütçe konuyor. Bitlis'te aynı şekilde başka bir saray yapılıyor. Yani bir insan hem İstanbul'da düşünün, Ankara'da 1100 odalı saray, İstanbul'da Vahdettin Köşkü, Yıldız, işte Dolmabahçe Çalışma Ofisi, Bitlis'te saray, Marmaris'te saray. Yani şimdi o zaman İşte Karadeniz'e bir saray, Marmara'ya bir saray, muhtelif yerlerde yeni saraylar da yapılabilir tabii ki. İtibardan tasarruf olmaz diye düşünüyor Erdoğan rejimi. Ve ilginçtir, 2016 yılında 650 milyon liraya tamamlanacağı saran Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı'nın, hani Erdoğan'ın külliye diye sattığı sarayın içerisine ek hizmet binası planlanıyordu ve 2016'daki yatırım programında bu rakam 650 milyon liraydı. Peki 2021'e geldiğimizde ne olmuş? 3 milyar 53 milyon 800 bin lira olmuş. Ek hizmet binası için de bugüne kadar 2 milyar 972 milyon lira harcanmış. Yani şimdi diyeceksiniz bu rakamların anlamı ne? Rakamların anlamı şu. Millet açlıktan kırılıyorken, soğuktan sokakta dönen insanlar, donan insanlar oluyorken, Bunalıma girip intihar edenlerin sayısı her geçen gün artıyorken Erdoğan lale devri yaşıyor. Sarayına yeni saraylar ekliyor. Yazlık, kışlık, yazlık içerisinde ayrı bir yazlık, İstanbul'da ayrı, Ankara'da ayrı, Bitlis'te, Marmaris'te, Antalya'da, orada bu her yerde ayrı saraylar yaptırıyor. Ve bunlara ödenen ek ödemeler hiç bitmiyor. Yatırım planları, yani düşünün 150 milyona başladığınız proje 600 milyon küsur ödenmiş şu ana kadar. Hala bitmiyor ve yeni ek ödenekler alınıyor. Ek hizmet binaları denerek ödemek yapıyor. Bunlar korkunç israfın korkunç rakamları. Mesela bitmeyen zırhlı araçlar meselesi var. Düşünün saltanat o kadar enteresan bir hale geldi ki onlarca milyonluk zırhlı özel korumalı araçlar sayısı bitmiyor. İşte Erdoğan geçtiğimiz günlerde aşı olmaya gitti. Görmüşsünüzdür sosyal medyada görüntülerini. Uzun bir kuyrukla beraberinde gitti. Uzun bir araba kuyruğu. O kuyrukta görmüşsünüzdür. İşte 2021 yılı içerisine 47 yeni araç eklenmiş ve bunlar için de 183 milyon 600 bin lira harcanacak. Tabi doğal olarak Erdoğan ucuz bir arabaya binecek değil. Hani Almanların da kendilerinin kullanmadığı kadar lüks arabalar alması gerekiyor. Böylelikle 183 milyon 600 bin lira harcayacaklar sadece 47 yeni araç için. AKP'nin lale devri. Mesela lale devri ile ilgili o kadar çok örnek uzatabilirim ki sayısız bitmiyor. Hani Ahmet Davutoğlu'nun nadiren söylediği doğru şeylerden bir tanesi de şu: Erdoğan ve ekibi baktığı her yerde dolar yeşili görüyor. Hani yaptıkları hizmetlerin karşılığında acaba biz burada ne kazanırız, millete ne kazandırırız değil. Kendilerine ve yandaş yatırımlarına ne kazanırlar, ne tür bir para götürülür onun hesabını yapıyorlar. Düşünün, dünyanın hiçbir ülkesinde 8 tane uçağı olan dünya lideri yok. Böyle bir cumhurbaşkanı yok, başkan yok. Krallıklarda olabilir ama onlarda da böyle bir israf yok. 8 tane uçak filoda ve sınırsız ödeme yetkileri var. İşte mesela bunlardan yeni bir israf örneği daha vereyim mesela ben size. Gaziantep'te hükümet konağı var. Biliyorsunuz Gaziantep'te AKP'li Fatma Şahin Belediye Başkanı. O da israfın ve yolsuzluğun zirvesinde dolaşan bir isim. Gaziantep Hükümet Konağı daha 3 yıl önce 5 milyon liraya restore edildi, tamir edildi vesaire. Şimdi oranın yıkılacağı, yerine millet bahçesine ekleneceği yönünde haberler var. Hani normal bir ülkede olmuş olsa bu paranın, bu israfın hesabı sorulur. Ama Türkiye'de böyle bir düzen yok. Çünkü bunu yazabilecek medya bırakılmadı. Bunun hesabını soracak polis, hakim, savcı ya da soruşturmasını yapacak güvenlik birimi kalmadı. Bunun hesabını soracak muhalefet zaten yok. Şimdi buradan gündemin ikinci maddesine geçelim. Yani AKP'nin lale devrine dair başka örnekler de uzatabilirim ama sayısız örnek zaten önümüzde akıyor. Herkes kendi çevresinde bunun örneklerini görebilir. İkinci gündem maddesi olarak Bahçeli'nin bugünkü açıklamaları var. Biliyorsunuz Cuma günü 3 isim, eski MHP'li ya da milliyetçi camiadan bilinen isimler saldırıya uğradı. Aralarında 70 yaşında gazeteci var, bir partinin genel başkan yardımcısı var, siyasetçiler var. Ve sonrasında ne oldu? Bu isimler herhangi bir şekilde tutuklanmadı. Mesela gazeteci meslektaşımıza yapılan saldırının failleri serbest kaldı. Yani tweet atanın, RT edeni tutuklandığı bir ülkede gazeteciler sokak ortasında saldırıya uğruyor. Üstelik de ana muhalefet partisi ya da iktidar ortağı diyelim, ana muhalefet de değil şu anda MHP iktidar ortağı, iktidarın hedef gösterdiği isimler saldırıya uğruyor. Saldıranlardan bir tanesi belediye çalışanı, MHP'li belediyeden ve hiçbir şey olmadan bu insanlar serbest kalıyorlar. Böyle bir dönem içerisinde, yani normal şartlar içerisinde böyle olmaması gerekiyor ama Türkiye'de normal şartların çok ötesine geçtik. Şimdi burada dikkat çekeceğim şey şu. Biliyorsunuz mafya lideri, suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı kendisine özel afla cezaevinden çıkarttı. Biliyorsunuz Bahçeli kendisini cezaevine gitti, ziyaret etti. Onun için Erdoğan'ı tehdit etti. Bahçeli'yi illa çıkaracaksınız dedi. Ve Bahçeli'ye Çakıcı'yı özellikle çıkaracaksınız dedi. Bahçeli bütün gücünü ortaya koydu ve Çakıcı'yı çıkardı. Çakıcı çıktıktan sonra ana muhalefet partisi liderini tehdit etti. Üst üste hem de. Ve hiçbir şey olmadı. Soruşturma dahi yapılamadı. Sembolik bir soruşturma yapıldı ama nerede ne oldu soruşturmaya dair bilgi de yok. Ve o gün bugündür söylüyoruz artık Çakıcı, mafya Türkiye'de siyasetin ortağıdır diyorduk. Bugün enteresan bir şey oldu. Bahçeli Çakıcı'dan rol çaldı. Ne demek istiyorum? Normalde gazetecileri, siyasileri tehdit etme Çakıcı'nın, Sedat Peker'in yani mafyanın işiydi. Ama Bahçeli Çakıcı'dan rol çaldı ve bu tehdidi direkt kendisi yaptı. Biliyorsunuz Selçuk Özdağ'ın saldırıya uğraması ki ciddi yaralandı. 17 civarında dikiş atıldı yanlış bilmiyorsam. Daha kötü şeyler de olabilirdi o saldırıda. Kendisine de geçmiş olsun dileyelim. MHP ile didişmesi haddi değildirdi. Bahçeli bugün uzun bir açıklama yapmış. Yani hem Özdağ ayar veriyor vesaire ama arada gazetecileri tehdit ediyor. Düşünün gazeteciler yani Bahçeli'nin o klasik bol hamaset dolu açıklamalarında enteresan bir detay daha var. Karar Gazetesi'nin köşe yazıları, kiralık köşe yazarı ifadesini kullanıyor. Elif Çakır, Yıldıray Ortaha, Akyol tehdit ediyor. Açıkça tehdit ediliyor. Şimdi bir siyasi parti lideri, hele hele MHP gibi bir siyasi partinin lideri açıktan gazetecilere hedef gösteriyorsa o hedef göstermeyi talimat olarak alacak kitleler sokaklarda zaten mevcut. Bugüne kadar bunların örneklerini gördük. Ve bugünkü mevcut düzen içerisinde mafyanın iktidar olduğu, suç örgütünün iktidar olduğu bir Türkiye'de bu çok olumsuz şeylere yol açabilir. Buradan dikkat etmek, çağrı yapmak gerekiyor. Bu gazeteci meslektaşların korumaya alınması gerekiyor. Hani hiçbir kimsenin çıkıp siyasetçilere Sayın Bahçeli siz nasıl gazetecileri tehdit edersiniz diye sorma cesareti olmadığını biliyoruz. Ama Bahçeli bugün Çakıcı'dan rol çalmış oldu. Çakıcı gibi gazetecileri tehdit etme, Çakıcı gazetecileri, siyasileri tehdit ederdi. Şimdi Bahçeli yapmış oldu. Bu siyasetin yeni normu haline geldi. Artık muhalefet etmeye cesareti gösteren de sopayla dize getiriyor. Hani adalet reformu bekliyorduk, dayak reformu geldi. Bugün yeni bir aşamaya daha geçtik. MHP lideri gazetecileri açıktan hedef haline getiriyor. Bu ara Bahçeli'nin bir danışmanı var, baş danışmanı Yıldıray Çiçek. Bugün Türk'ün ki MHP'nin yayın organı biliyorsunuz, orada bir açıklama yapmış. O kadar hafif alıyor ki 3 yumrukla ortalığı ayağa kaldırıyorlar diye. Ya yani 70 yaşında bir gazeteciye 4-5 kişi gidip sopalarla saldırıyor. Hani en basitinden hani böyle bir olaya karşı ya 70 yaşında bir insana el kaldırmaya utanmıyor musunuz diye sormak gerekir. Hani hukuk geçtik. Hani örf adet MHP çok söylüyor ya örf adet delikanlılık işte racon falan. Hani raconda bile yoktur bu. Gidip 70 yaşında bir gazeteciye 4-5 tane adamla saldırmazsınız ama MHP'liler şu anda böyle bir saldırı düzenini siyasette yeni bir norm olarak uyguluyorlar. Dediğim gibi Çakıcı'dan rol çalıyor Bahçeli. Bu tabii bu parantezi açmışken şunu da hatırlatalım. Bahçeli son günlerde çok konuşuyor. İşte ölümüne bile olsa biz Cumhur İttifakı'ndan vazgeçmeyeceğiz türü açıklamalar yaptı. Bu aslında Erdoğan'la işlerin iyi gitmediğini gösteriyor. Bahçeli ne zaman bu tip açıklamalar yapsa, ne zaman Erdoğan'la çok iyiyiz, bizim açımızdan sorun yok gibi ifadeler kullanıyor olsa aslında bir taraftan da Erdoğan'a karşı mesaj veriyor. İşte geçtiğimiz günlerde hatırlarsınız Erdoğan rakamsal karşılığı %1 bile olmayan siyasi partileri ziyaret edip onlarla seçim ittifakları yapmaya çalışırken Bahçeli bizim açımızdan sorun yok dedi ama aslında bu şunun ifadesiydi. Biz ne yaparsak yapalım iktidar olmak için yeterli oya ulaşamıyoruz. Dolayısıyla yeni paydaşlar arıyoruz. İtirafının da MHP ağzından kayda geçirilmesiydi. Önemli bir gündem maddesiydi. Ama dediğim gibi bence günün manşeti bu. Bahçeli Çakıcı'dan rol çalıyor. Artık gazetecileri tehdit etmişini mafya değil, muhalefet partisi ama iktidar ortağı yapıyor. Üçüncü gündem maddem Facebook. Facebook'ta teslim oldu. Malum yarın itibariyle Türkiye'de temsilcilik açmayan AKP'nin sosyal medyayı susturma amaçlı yasasının bir ayağı olarak yarın reklam yasakları başlıyordu. Daha önce biliyorsunuz milyonlarca lira ceza kesildi. Şimdi reklam yasakları arkasından daraltma geliyordu. Facebook bir gün kala resmi bir açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye'ye temsilci açama sürecini başlatıyoruz. Yapılan açıklamada da diyor ki ilkelerimize aykırılık istenirse temsilcimizi geri çekeceğiz. Yani Facebook'un bunu başaramayacağını söyleyeyim. Neden? Çünkü Türkiye tarihi bir iş yaptı. Adalet reformunda havalimanında mahkemeler kurdu. 7/24 havalimanında artık mahkeme var. Varsayalım Türkiye'de temsilci kurdunuz Facebook'tan ve temsilci hükümetin isteklerine direndi ve Türkiye'den ayrılmaya kalktı. Bingo kalkamaz çünkü havalimanında mahkemede direkt tutuklanıp buradan cezaevine gönderilir. Belki de Erdoğan rejimi bir sonraki adım olarak havalimanında cezaevi inşa eder. Neden olmasın? Böyle bir örnek de dünyaya sembol bir örnek de bir başarı hikayesi de eklenebilir. Şimdi işin şakası bir tarafa. Facebook hükümete teslim oldu. Yarın itibariyle reklam yasakları gelecekti. Reklam yasaklarına girmeden Facebook ve LinkedIn Türkiye'de temsilci açıklama bulundurma konusunda teslim oldu. Bu şu demek, artık iktidarın istemediği her türlü içerik çok daha kolay kaldırılacak. İktidarın istemediği sayfalar çok kolay imha edilecek. Biliyorsunuz Türkiye dünyada lider ülkelerden bir tanesi içerik kaldırma konusunda. Facebook'ta, Twitter'da dünya şampiyonuz, YouTube'da aynı şekilde. Her muhalif kanal, yani normal ana akım medya zaten kapatıldı. Her muhalif ses bu şekilde kıstırılıyor. Tabii bu olay AKP cenahında büyük coşkuyla karşılandı. İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ki biliyorsunuz önemli bir aile. Aile fertlerinin hepsi Yürü Ya Kulum türden örneklerin hep parçası oldu bugüne kadar. Bu kararı coşkuyla karşılayıp işte yine Erdoğan'a oradan saygılarını sunup yani her tweette bir Erdoğan'a mesaj gönderme kaygısı malum AKP'lilerde var. Diğer adımın Twitter'dan olmasını bekliyoruz. Diğer sosyal platformların da bunları yapmasını bekliyoruz dediler. Peki özetle söyleyeyim. Peki ne oldu? Aslında bakılırsa yine para konuştu. Şöyle ki Türkiye'de 37 milyon aktif Facebook kullanıcısı var. Bu rakam her geçen gün artıyor. Türkiye dünyadaki ilk ondan bir tanesi Facebook kullanımı açısından ve aktif kullanıcı olarak da Avrupa'nın en yüksek rakamına sahip. Ve Facebook Türkiye'den çok ciddi para kazandığı için teslim oldu. Yani aslında yapılan şey şu anda yine paranın konuşması. YouTube'da aynı durumla karşı karşıya. Twitter henüz temsilci atamadı. Twitter'ın durumu daha da ilginç. Ama aynı zamanda şunu da hatırlatalım. Twitter'da Türkiye Avrupa'nın ikinci sırasında. Yine çok yoğun bir kullanım var. Yine Twitter'da Avrupa'daki önemli şey, Avrupa'da da Türkiye Twitter'da yüksekte. Dünya genelinde de ilk 6'da, ilk 5-6. Sıradaydı en son baktığımda. Avrupa'da 2, dünyada 6. sırada. Yani bu sosyal medya platformları işte yarından itibaren reklam yasaklarına muhatap olacaklar. Belki bugün başka açıklamalar da gelebilir ama sonuçta bir hükümete teslim oluyorlar. Çünkü Türkiye önemli bir pazar, bu pazarı kaybetmek istemiyorlar. Maalesef sosyal medyayı son platform olarak yani iktidarın baskıcı uygulamalarına karşı son platform olarak, elimizde kalan son platform olarak sosyal medya vardı. Onlar da bir kaybediliyor. Bunun sonrasında tamamen Kuzey Kore'ye dönüşmüş bir Türkiye için son döneme girmiş vaziyetteyiz. Eğer her şeye rağmen direnirse Twitter ve YouTube önümüzdeki birkaç yer içerisinde zaten bant daraltmayla fiilen Türkiye'den erişime kapatmış olacaklar. Bir diğer gündem maddemiz Türkiye'nin değişmez gündem maddesi insan hakları ihlalleri. İnsan hakları ihlalleri konusunda biliyorsunuz Türkiye açık ara dünya lideri. Bu konuda kimse yanına bile yaklaşamıyor. Burada enteresan şeylerden bir tanesi de şu. Malum KYK'lar çıkartıldı bir soykırım aracı. Yani KYK diye hafife indirgenen, aslında yumuşatılan bir şey direkt olarak soykırım aracıdır KYK'lar. İşte bu KYK'larda binlerce, yüz binlerce insan mağdur edildi. Ailelerle birlikte milyonlarca insan mağdur edildi. Sonra bir KYK komisyonu kuruldu. Bu komisyon daha çok ahim sürecini tıkama, işte dostlar alışverişte görsün süreçleri içindi. Süresi bitti, sonra tekrar uzatıldı. Ne oldu biliyor musunuz? Geçtiğimiz günlerde Mehmet Nasır Sönmez'le ilgili eğitimci kendisi bir öğretmendi. Göreve iadesi karar verildi. Hani biz seni mağdur ettik, 4 sene süründürdük, canını okuduk ama baktık ki sen masumsun, seni göreve iade ediyoruz dediler. Ama ortada çok büyük bir sorun var. Mehmet Nasır Sönmez hayatını kaybetmişti. Yani mezarda iade yapmış oldular. Daha önce Mücahit Karataş'a yapmışlardı, Bülent Uçar'a yapmışlardı, Ömer Faruk Arsoy'a yapmışlardı. Gökhan Açıkkollu işkenceli öldürülmüş bir öğretmendi. İşkenceli ve kamera kayıtları da var işkencenin üstelik. Kamera kayıtlarında zaten açık açık gözüküyor, nezarethane görüntüleri vardı. Ve bu isimler gibi, o isimler de öldükten sonra ya pardon siz masummuşsunuz biz sizi iade ediyoruz diyen bir KYK vardı. İşte son örnek Mehmet Nasır Sönmez. Mehmet Nasır Sönmez hayatını kaybetti. Ve görevden alındıktan 3 yıl sonra dediler ki pardon sen masum musun biz seni göreve iade ediyoruz. Hadi buyurun mezardan iade edin. Bunu özellikle şu açıdan vurgulamak istiyorum. Şimdi hayatın akışıyla diplomasinin, kanunların akışı arasında çok temel bir fark var. O da şu. Hani hukuken bir dosyanın 3 sene sürmesi onlar için çok önemli bir şey ifade etmeyebilir. Ama hayatın akışı dediğiniz şeyde siz o 3 yılı yaşıyorsunuz. Yani siyasiler şöyle düşünebilir ya sonuçta iade ettik ama o şahıs hayatını kaybetti. O 3 sene neler yaşadı? Psikolojisi bozulan, intihara giden, eşini çocuğunu kaybeden, çocuğunu komşuya bırakıp intihar eden örnekleri gördük bir süreçte. Ve ne oldu? Sonrasında ya pardon siz masum musunuz biz sizi göreve iade ettik. Ama o kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybetmeyenler çok ağır bunalımlar yaşadılar. Çok ağır faturalar ödediler. KYK'lar meselesinde atılması gereken bir şey var. Yani Türkiye'de bir siyasi parti, toplumu okuyabilen bir siyasi parti olmuş olsa KYK'ların kaldırılması vaadiyle yola çıkardı. Ama maalesef siyasi dengeler ya da işte cesaretsizlik diyelim bu konuda bu adımı atmayı engelliyor. İşte son örnek. Bir eğitimci Mehmet Nasır Sönmez hayatını kaybettikten aylar sonra pardon siz masum musunuz deyip göreve iade edildi. Mezardan iadesini sağlayacaklar artık. Başka örnekler de var ama aslında bakılırsa burada tek tek isimleri tartışmak yerine atılması gereken çok somut, çok net bir adım var. O da bütün KYK'ların iptal edilmesi ve o mağdurların görevlerine iade edilerek tazminatların ödenmesi. Bunun sağlanmadığı sürece Türkiye'de hukukun, adaletin tesis edilmesi mümkün değil. Bir başka insan hakkı ihlali örneği, maalesef yine can sıkıcı, moral bozucu olaylardan bir tanesi de şu. Zabit kişi, kendisi Gülen cemaati mensubu, Kazakistan'da yaşıyor, eğitimci. Oradan MIT'in operasyonuyla kaçırılarak, rüşvet verilerek Türkiye'ye getirilen bir isimdi. Getirilmesi sürecinde de çok fazla konu gündeme geldi vesaire. Zabit kişi ağır işkenceler gördü. Mahkeme esnasında bunları anlattı. Çok ağır işkenceler. Hatta bu konu mecliste gündeme geldi. Ve ne oldu biliyor musunuz? Bu süreçte mahkeme 2 yıl 7 ay sonra soruşturma dahi yapmadan işkence iddialarına delil bulunamadı diyerek dosyayı kapattı. Şöyle düşünün, işte 5 Nisan 2018'de Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyor zabit kişi ve 17 Kasım 2020'de dosyası delil bulunamadı diye kapatılıyor. Zabit kişi diyor ki mektubunda, kendi imkanlarımla bulduğum evrakları mahkemeye koydum, ifademe bile tenezzül etmediler. Yani işkenceye maruz kalmış birisi işkenceye maruz kaldığını anlatıyor. Delillerini koyuyor. Savcılar ifadeye dahi tenezzül etmiyorlar. Ve yapan kişiler de diyor ki işte düşünün 2017'de Kazakistan'dan Türkiye'ye getiriliyor. 110 gün Ankara'da kayıt dışında gözaltında tutuluyor. Nerede tutulduğu yerde belli aslında. Şu anda işte son günlerde yine Başbakanlık raportörünün kaçırılması durumunda da aynı şey söz konusu. Bu kişilerin Ankara'da güvercinlikte MIT'in işkence merkezinde oraya kaçırılıp işkence edildiğini herkes biliyor. Bu ifadelerde sabit zaten. Çok sayıda kişinin ifadesi aynı yeri gösteriyor. Herkes bilmesine rağmen gereğini yapmadılar. Bugüne kadar bu konularda büyük bir üç maymun oynama süreci devam ediyor. Büyük bir fecaat var burada. Ve ne oldu? İşte Kazakistan'dan getiriliyor. 110 gün burada tutuluyor. Ağır işkencelere muhatap oluyor. Ve sonrasında işkenceyle ilgili delil yoktur şeklinde bir konu gündeme getiriliyor. Bu konu mecliste Ömer Faruk Yergerler tarafından meclise gündeme getirildiğinde 2019'da gündeme getirildiğinde Mustafa Şento, meclis başkanı soru önergesini işleme dahi almamıştı. Nedeni de şuydu, diyordu ki Şento, buradaki ifadeler çok kaba ve yaralayıcı, dolayısıyla gündeme almıyorum. Şimdi kaba ve yaralayıcı dediğin şey bir insanın muhatap olduğu işkenceler ve bu kişi bu işkenceleri yaşadı. Kişiler yaşadığı işkenceleri anlattı. Kendisine verilen işkence, elektrikleri, kendisine enjekte edilen kimyasal ilaçları, cinsel tacizleri, tamamen çırılçıplak sonra günlerce orada aç susuz bekletilmeyi gibi uzun uzun örnekleri var bunların. Ve Mustafa Şentop bunları araştırmak, bunları meclis gündemine almak yerine bunlar çok kaba ve yaralayıcı ifadeler deyip soru önergesini dahi gündeme almamıştı. İşte savcı da delil bulunamadı deyip dosyayı kapattı. İşkencenin üzerini kapattılar. Ama hatırlatalım işkencede zaman aşımı yok. Türkiye'de hukuk yerine geldiği zaman, hukuk geri döndüğü zaman bu dosyaların hepsinde tekrar açılacak. Evet, gündemin bu aşamasında okyanusun bu tarafına Amerika'ya bakalım. Amerika'da olağanüstü günler devam ediyor. Biliyorsunuz 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınında sonra OHAL ilan edilmişti. Amerika'da yaşanan o tarihi olay hem şoku devam ediyor hem de 2 gün sonra yemin töreni var. Donald Trump'ın görev süresi bitiyor. Yeni başkan yemin ederek göreve başlayacak. Ve bu süreç hayli gergin geçiyor. Önce 6 Ocak'a dair gelişmeler aktarayım. 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınına dair yeni görüntüler, yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma deşildikçe yaşanan fecaat daha büyük boyutlarıyla ortaya dökülüyor. Özellikle son birkaç gündür Amerikan medyasına yansıyan yeni görüntüler var. İşte bu işgalcilerin kendi çektiği görüntüler ya da farklı kayıtlardan ortaya çıktı. Bir takım gazetecilerin görüntülerinden ortaya çıktı. Özellikle de işgalcilerin kendi görüntülerinden yaşanan facia ortaya çıktı. Çünkü bu göstericiler, eylemciler, işgalciler kapıları kırıp içeriye girip Nancy Pelosi'yi arıyorlar ya da işte küfürlü hareketlerle Mike Pence'i asalım çağrısı yapıyorlar. Düşünün, Mike Pence ki Başkan Trump'ın yardımcısı. Mike Pence'i asılmasından bahsediliyor. İçeride evrakları tarayan, dosyaları karıştıran, kapıları kıran eylemciler var. Polise saldıran işgalciler var. Bu görüntüler şu anda Amerikan medyasında sansürsüz olarak yayınlanıyor. İlginç detaylar var görüntülerde. Bunun şoku giderek büyüyor. Bu ara soruşturma detayları geliştikçe aslında 6 Ocak'ta Amerika'nın ne kadar büyük bir facianın içinden döndüğü de ortaya çıkıyor. Çünkü orada bulunan patlamaya hazır bir bombanın da olduğunu daha önceki yayınlarda anlatmıştım. Bunun şoku devam ederken Amerika'da önce 15 bine yakın ulusal muhafız görevlendirildi. Arkasından bu rakam 25 bine çıkartıldı. Pazartesi itibariyle söyleyeyim, Washington DC'nin her yeri, yani Washington DC'de Kongre, Beyaz Saray ve Ulusal Anıt Bölgesi, orası bir üçgen, o bölgeye yaklaşan her yerin yolu kapatıldı. Dev bariyerler çekildi. 25 bin ulusal muhafız görevlendirildi. Elleri silahlı, uzun namlulu silahlarla Amerikan sokaklarında askerler devriye geziyor. Büyük bariyerler çekildi. Üzerine tel örgüler çekildi ve dikenli teller çekiliyor şu anda. Gerçekten Amerika'da ben 6,5 yıldır buradayım. Böyle şeylerle daha önce hiç görmemiştik. Uzun yıllardır da zaten kimsenin gördüğünü sanmıyorum. Olağanüstü hal bütün boyutlarla devam ediyor. 2 gün sonra yemin töreni var. Bu yemin töreninde olağanüstü hal bütün boyutlarla devam edecek. Bu ara şu ayrıntıyı da aktarayım. Törene içeriden bir saldırı olması yönünde ihbarlar alındığını açıkladı FBI. O da şu, hani ulusal muhafızların tek tek şu anda güvenlik soruşturmasından geçirmesi çalışmasındalar. Yani hani saldırı dışarıdan değil, ulusal muhafızlar içerisinden de olabilir şeklinde bir takım endişeler var. Dediğim gibi önümüzdeki birkaç gün Amerika'da diken üstünde geçirmeye devam edecek. Çarşamba günü yerel saatle öğleyin yemin töreni var. Yeni başkan yemin edecek. Aslına bakılırsa önceki başkanlar dönemindeki, ben 2016'da Trump'ın yemin ettiği yemin töreninde orada izlemiştim. Aslında sembolik olarak çok önemsenen bir törendi Amerika gelenekler içerisinde. Eski başkan, yeni başkan işte Beyaz Saray'da kabul ediyor, onuruna yemek veriyor. Beraber işte Kongre'den Beyaz Saray'a kadar Pensilvanya bulvarından bir tören var vesaire. Böyle çok sembolik özellikleri olan bir yemin töreni. Ama bu yıl bunlar yapılmayacak. Hem güvenlik var hem de korona sebebiyle katılım çok kısıtlandı. Törenin yapıldığı alanların büyük bir kısmı kapatıldı. Hatta Joe Biden bir açıklama yaptı. Törene katılmak için Washington'a gelmeyin dedi. Çünkü yani hem güvenlik riski var hem de salgınla ciddi anlamda risk olduğu için de oldukça enteresan bir yemin töreni izleyeceğiz. O gün oradan yayın yapmaya çalışacağız, onu da ifade edeyim. Ama Washington inanılmaz bir ambargo altında, yani basın kartı olanların bile belli yerlere ulaşması hayli problemli. Bu ara Biden görevi devralır almaz yeni bir takım kararnameler açıklayacak. Bunlar önemli. Bu kararnamelerin hepsi Trump döneminde çok tartışılan, işte Müslümanlara yasak uygulanması, göçmenlerin gönderilmesi gibi bir takım maddeler. Başkan Biden göreve gelir gelmez 10 kaç toplamda 10 küsür tane başkanlık kararnamesi yayınlarak onları kaldıracak. Hızlı bir giriş yapmış olacak. Bu da önemli bir gelişme. Dediğim gibi 2 gün, önümüzdeki 2 gün Amerika'da olağanüstü hal bütün boyutlarla devam ediyor ve hayli gergin diyebilirim Washington'daki hava için. Ve gündemin diğer bir son maddesi olarak da şu maddeyle bitireyim gündemi. Seçtiğim gündem maddeler içerisinde, dediğim gibi başka maddeler de olabilir ama. Şimdi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, enteresan bir kişilik. İşte adalet yerini bulsun, kıyamet kopsun diye sürekli böyle enteresan demeçler veren, havalimanında açtıkları mahkeme salonunu övgüyle anlatan bir isim. Adalet reformu bahsi yapıyor sürekli ama aynı zamanda hayvanlarla, sokak hayvanlarıyla ya işte evcil hayvanlarla fotoğraflar veriyor. Aslında bu yaptıkları hayvan istismarından başka bir şey değil. Çünkü halka sempatik gelecek herhangi bir icraatları yok. Övünerek anlatabilecekleri herhangi bir icraatları yok. Daha çok zulüm, daha çok cezaevi, daha çok işkenceden başka bir anlatacakları bir şey yok. Bunları da anlatamadıkları için sık sık hayvanlarla fotoğraflar veriyorlar. Burada şu çareyi yapmak lazım. Hayvanları istismar etmeyi bırakın. Hani sempatik gelecek hiçbir şeyiniz olmadığı için hayvan fotoğraflarıyla, hayvanlarla fotoğraf vererek sempatik görünmeye çalışmayın. Hayvanları istismar etmeyin diyerek bugünün gündeminde bitirmiş olalım. Nöbetçi Editör yarın ve diğer günler diğer arkadaşlarla devam edecek. Takipte kalın. Kanala abone olmayı, paylaşmayı ihmal etmezseniz ayrıca seviniriz. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.